Ayrım 16.
1. Türkler bölgede devlet kabiliyetine sahip tek kavimdir ve Türklerin kaderi çizilmeden Man'da çok riskli sayılmaktadır. 2. Tek başına Ermenistan için bir Man'da çok zor görünmektedir ve mutlaka Türkiye'yi de içine almak gereklidir. 3. Mutlaka asker de getirmek icap etmektedir. Bu şartlar Man'da projesini dinamitlemektedir. Övünç şartlardadır ve Man'dasızlığı Kemal Paşa Hazretlerine değil General Herbert'a borçluyuz. Kazım Paşa Hazretleri, General Herbert'ın askeri birlik ihtiyacını kendisine açtığını ve fikrini sorduğunu doğruluyor ve ayrıca raporda da notu var. Herbert, bizi ıslah için getirecekleri sermayeyi koruma ihtiyacından söz ediyor. Amerika ise o tarihte Orta Doğu'ya asker çıkarmaya pek istekli görünmüyor. Böylece Manda'yı kapatıyoruz. Demek ki bizim masalımızda Manda minüskül bir meseledir ve kolaylıkla atabiliyoruz. Ne Manda kahramanlarımız ve ne de Manda hainlerimiz var. Demek ki gizli tarih ile resmi tarih, ehem ile mühim olanı birbirinden tefrik ederken de birbirinden ayrı düşmektedir. Resmi tarih bir tür din olduğu için bir Manda savaşı icat etmektedir ve ancak Bekir Sami meselesini tümden ihmal etmektedir. Bekir Sami Londra'dan çok başarılı dönmüştü. Hem heyeti temsiliye azası ve hem de Ankara'nın ilk hariciye vekiliydi. 1921 başlarında Batı Avrupa'ya gitti ve büyük başarılara bozuk Türkçe ile imza attı döndü. Başarılardan birisi hem İtalya ve hem Fransa ile anlaşmalar imzalayarak her ikisini de muhasım olmaktan çıkardı ve dost yaptı. Her ikisi de bundan böyle Türkiye'nin dostu oldular ve özellikle galip taraf karargahındaki gelişmelerden sürekli olarak Ankara'yı haberdar ettiler. Uluslararası münazaralarda Türkiye'nin yanındalar. Bekir Sami Tevfik Rüşdi'den çok millicidir ve derhal tasfiye edilmiştir. Bu masalımızın acıklı faslı olup ihmal ettiğimiz ağıtımızı icra ediyoruz. İkincisi Ankara'dan hariciye vekili Bekir Sami Londra ile beklenmedik bir anlaşma daha imzalıyordu. İki taraf esir mübadelesinde anlaştılar. Bu İngiliz esirleri verip Malta tutsaklarını almak anlamına geliyordu. Müthiş bir başarıdır. Bugün daha çok öyle görebiliyoruz. Esir mübadelesi masalımızda Manda Savaşı'na göre çok daha önemlidir. Ancak daha mühim olan bir nokta var. Bekir Sami, bu Kunduh ve diğer Bekir Sami Günsav, o da tasfiyeye uğramıştı. Ve her ikisi de Kafkasya halkından geliyorlar. Neden bu kadar erken saf dışı edildi hiç sorulmamış, bu soruyu da ortaya koyuyoruz. Şöyle de söyleyebiliriz. Her adımı başarısız bir Tevfik Rüşdi yıllarca Dışişleri Bakanı kaldı. Yoksa başarılı olanı tasfiye etmeye çok erken mi başladık? Hayır, cevabını aramıyorum. Masal anlatıyorum ve öyleyse soruyorum. Peki İngilizler azılı itaatçıları ve bu kadar erken bir zamanda serbest bırakırken Ankara'ya bazı sorunlar çıkararak Ankara'yı terbiye etmeyi mi planladı? Soru olarak kalması isabetlidir. Ama bu erken tahliyeden Kemal Paşa Hazretleri'nin hiç memnun olmadığını daha sonraki gelişmeler gösteriyordu ve ben de masalımızda habire göstermiş bulunuyorum. Bekir Sami'nin yaptığı bir iş daha var. Lloyd George ile tampon meselesini de görüştü ve tampon meselesi ise ol tarihte Londra'nın en önemli meselesiydi. Bekir Sami İngilizlere, Sovyetlere karşı Kafkasya'yı bir tampon bölge yapmayı öneriyordu. Kunduh, Çerkez kavmindendir. Bu nedenle mi tasfiye edildi? Söylemek zordur ve söyleyemiyoruz. Zorluk şuradan geliyor. Londra'da Kafkasya'yı tampon olarak düşünmüştü ama bu 1-2 yıl önceydi. Aynı tarihlerde Rawlinson'un aynı öneriyi Erzurum'da Kazım Paşa'ya da ilettiğini biliyoruz. Ancak Londra daha çok istihbaratçı romancı John Bush'un raporlarına dayanarak Kafkasya'yı hiçbir şekilde tutamayacağına karar vermişti. O halde Bekir Sami'nin Iskarta'ya çıkartılmış bir kartı yeniden oynamaya kalkışını görüyoruz. Düşerler. Büyük devlet mi, büyük ve uzun savaş yapan devlettir. Büyük savaş mı, hem önünde ve hem sonunda hep tampon meselesi olan savaştır. Büyük Britanya mı, önce İspanya'yı durdurdu ve sonra Fransa'nın şarka yayılmasını engellemeye kalktı. Napolyon Mısır'dan ricat etmeye mecbur kaldı ve daha sonra da en önemli sorunu Rusya'nın güneye inişine sürekli barajlar örmek idi. Üstelik 1. Savaş'tan hemen önce Mezopotamya'ya sarkmak isteyen bir başka büyük devlet çıkmıştı. Rusya ile müttefik olması bu sorunu çözmüyordu ve bir de Almanya için tamponlar gerekiyordu. Kaldı ki 1917 sonunda Londra'nın dostu Rusya tekrar hasmı olmuştu. Tampon meselesi var. Küçük Han'ın Moskova için ne değeri varsa Elenler'in Londra için yeri aynı olmuştur. Tamponlar inşa edilirken destekler çekilmiş, bir yıl arayla önce Kilekler ve sonra Yunaniler düşmüşlerdir. Londra'nın Elenlerin altından desteklerini çekmeye başlamalarının tarihini ise 1921 Ağustos ayı olarak tespit ediyoruz. Sevr'den bir yıl sonra Enver'in düşüşünden bir yıl öncedir. Masal ya, yeni tarihler yazıyorum. Lloyd George, Truman ve Bush'u birbirine bağlayan bir çizgi görebiliyorum. Toynbee'nin tasviriyle büyük hırsızdır çünkü hırsız ortaklarından çalmayı seviyordu. Pico Sykes mutabakatını işlemezseydi ve Fransa'ya ayrılmış Mezopotamya'ya yerleşme kararı alıyordu. Ayrıca Diyarbakır bölgesini gördü, burayı Musul'a bağlamayı hiç uygun bulmadı ve tam tersine İngiltere'nin Musul'u ile kurulmakta olan Türkiye arasında bir tampon işlevi yüklüyordu. En fazla Diyarbakır ve çevresini yeni ve daha zayıf bağlarla bir Mısır olarak tutmak istiyordu. Dolayısıyla Şeyh Said isyanı bu tutuşa aykırı düşüyordu. O sırada Lloyd George başbakanlıktan ayrılmış olsa da Londra'nın kaygıyla izlediğini biliyoruz. Demek ki masalımızda büyük açıklıklar var. John Buchan'ı andım. Lloyd George'un emperyalist bürokratlarındandı. Roman da yazıyordu ve çoğu Türkiye üzerinedir. 1916 yılına ait olan Green Mantle, Yeşil Hırka romanının çok etkili olduğunu çıkarıyoruz. Bütün doğuyu alev alev yanmak için bir kibrit bekleyen kuru otlardan ibaret tasvir ediyordu. Devrimci ve Londra kaybetmeye mahkumdur. Londra'nın doğudan ve İttihat Terakki'den çok korktuğu zamandadır. Ayrıca Buchan başka nedenlerle de politika belirlenmesinde önemli roller oynuyordu. Çok kısaca not etmek zorundayım. Lloyd George'un yakın çevresinden Buchan, Yeşil Irka romanında Jön Türk iktidarını tamamıyla bir Yahudi yönetimi olarak gösteriyordu. Ellerindedir, bu nazariyede de yalnız olmadığını biliyoruz. İmparatorluğun İstanbul sefiri de Londra'ya benzer raporlar göndermektedir. Ve Mark Sykes ise bir antisemit idi. Yalnız son Petrograd ziyaretinde Yahudilerin gücünü görmüş ve şaşırmıştı. Bu bürokratlar yeni politikalara zorladılar ve Mark Sykes da Filistin'de Yahudi yığılması taraftarlarına dönüyordu. Bu parlak kafalı İngiliz'in sık sık döndüğünü de ekleyebiliyoruz. Son Rusya gezisinde antisemitik reflekslerini yenerek Filistin'e Yahudi yığma fikrine dönse de Sykes ilk mühim Osmanlı tarihi iddiasıyla telif ettiği Halifenin Son Terekesi Nam 1915 tarihli eserinde Jön Türk iktidarı için Zionism was backed because it was bad cosmopolitanism and finance ifadesine yer veriyordu. Sykes yeni iktidarı Siyonist taraftarı damgalarken yanlış ve eksik gerekçeler buluyordu. Yanlıştır. Tarihimizde meşhum bir yere sahip baş tercüman Fitzmaurice ise iktidarın yapısı üzerine duruyor ve Young Turk Movement 50% Crypto Jew and 95% Freemason tespitini yapıyordu. Yarısı kripto Yahudi ve hemen hemen tamamı ise Mason'dur. Kuşkusuz burada Fitzmaurice'in gizli Yahudi sözünden sadece Sabetayistleri anlamıyoruz. Sabetayist olmayıp da Müslüman görünmeyi tercih edenler hala varlar. Fitzmaurice Londra'da da güçlüydü, Türkiye'yi çok iyi biliyor ve sefareti yönetiyordu. Ama müthiş baş tercümanın rakamları ve oranları her zaman tartışmaya açıktır. Bırakıyorum. Hep Balfour Deklarasyonu diyoruz. O dönemde Başbakan Lloyd George idi ve bir taş ile iki kuş vurmayı planlıyordu. Londra Türkler karşısında aciz kalmıştı. Çanakkale'yi geçemediler ve daha da acısı Kutül Amara'da içlerinde birisi de general olmak üzere bir birliği Türklere esir verdiler. İngilizler için utanç vericidir. Yakın tarihte benzerini yaşadıklarını sanmıyorum. Şimdi Lloyd George çok kısa zaman içinde mandater olacağı Filistin'de İsrail oğullarına bir ev vaat etmekle Yahudilerin İttihat ve Terakki iktidarına desteğini söndürebileceğini hesaplıyordu. Demek ki Balfour Deklarasyonu esas da İttihat ve Terakki'nin ayağının altındaki toprağı kaydırmak için bulunmuştu. İkincisi Kaiser 20. yüzyılın başlarında Siyonizmin koruyucusu rolündeydi. Hitler'e bakıp yanılmamayı ve Hitler'de bir tepki görmeyi de öneriyorum. Almanya Siyonist politika izleyen tek büyük devletti ve Londra Almanya'nın elinden bu silahı da almak istiyordu. Müthiş bir Walt Face ile karşı karşıyayız. 20. yüzyılın başında Siyonizmin savunucu Almanya ve en güçlü olduğu yer ise Türkiye'dir. O tarihte İsrail mi çoğu Rusya'dan ve Polonya'dan göç ettiler ve hepsi Sultanahmet ve izleyen İttihat ve Terakki devrinde Filistin'e göçtüler. Filistin'de devlet kuranlar Sultanahmet zamanında Filistin'de kökleştiler ve mücadeleyi öğrendiler. Rusya'dan çıktılar ve Rusya'dan nefret ediyorlardı. İster Rusya ve isterse Sovyet çok değişmediler ve daima bir tampon sayıldılar. Filistin'e transplante edilen Yahudiler Rusya ve Sovyetlere baraj oldular. Truman 1947 yılında Türkiye'nin üzerine Amerikan şemsiyesi açtı ve bir yıl sonra İsrail devletinin kuruluşunu başlattı. Demek ki tampon tampondur. Rawlinson önce Kafkasya'yı önerdi ve daha sonra Kazımpaşa'ya Yunanistan hiç önemli olmadığını anlatıyordu. Londra ile her temasta Elenlere destekten vazgeçmek önerisini alıyorduk. 22 yılında ise Elenlerin arkasında hiçbir destek kalmamıştı ve Anadolu'daki askerleri silah ve mühimmat kıtlığı çekiyorlardı. Maaşlarını bile alabildikleri bile şüphelidir, moralsizdiler. İşte bu süreç içinde Anadolu'da da düzleyiciler düzlendiler. Menfi Malta sürgünleri. Işık masallardadır. Bilmiyorum ancak masalımızı hem anlatıyorum ve hem de dinliyorum. Her faslında kolektif meraksızlığımıza daha çok şaşırıyorum. Malta dönüşünde ne kadar sevinçlidirler, öyle olması gerekiyor. Fakat bir bilgi ya da bir kaynak, bir yana bir romana dahi sahip değiliz. Sanki sadece sürgünleri unutmaktan sevinç duyuyoruz, menfilerden söz ediyorum. Diplomat tarihçilerimizden Bilal Şimşir'in Malta sürgünleri var, son derece resmidir ama yine de büyük hizmet sayıyoruz. Yalnız Doktor Şimşir de yalnızca İngiliz diplomatik belgelerine dayanmaktadır. Demek ki sürgünleri unutmayı ve unutturmayı tarih telakki ediyoruz. Doktor Şimşir'in işi zordu. Tarihçilik hoş olsa da zor meslek ve şu paragrafı yazabilmek daha zor olmalıdır. Kolaylıkla kopya ediyorum. Mustafa Kemal Paşa'dan önce tutuklanması gereken komutanlar vardı. Mustafa Kemal Paşa tanınmış İttihatçılar arasında da gözükmemektedir. İngilizlerse öncelikle İttihatçıları yakalatmaya çalışıyorlardı. Böylece Mustafa Kemal Paşa'nın neden Malta'ya sürülmediğinin bir izahını elde etmiş oluyoruz. Ancak Doktor Şimşir bu izahattan hiç de tatmin olmuşa benzememektedir ve devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa o nazik günlerde büyük bir taktisyen olarak davranmıştır. Damat Ferit Paşa'ya güven vermeyi başarmıştır. Hatta İngilizlerin kuşkularını da kısmen giderebilmiştir. Demek Kemal Paşa hem saraya ve hem de Londra'ya güven vermeyi önemli buluyordu. Öte yandan henüz Mondros'tan önce dahi savaşta İslam'ın yararına inanmadığını ve bunu bildirdiğini biliyoruz. Öyleyse sürgünler arasına konmamasını iyi anlayabiliyoruz. Sürgünden dönmelerine rağmen menfi olacaklarını hiç akıllarına getirmemiş olduklarını düşünebiliyorum. Kim akıl edebilir ki menfi demek sürgün demektir. Arabi nefi fiilinin mefulü olup nefi de diyebiliyoruz. Öyleyse şimdi direnişçilerin çifte sürgün olduklarını teşhis edebiliyoruz. Hem Londra ve hem Ankara sürdüler. Ali İhsan Paşa Musul'dan çıkmam diyordu. İstanbul'a gelince yakalandı ve Malta'ya sürüldü. Bir numaralıdır. Heyecanla geldiğini biliyoruz. Çok kısa bir zaman Batı cephesindeydi ve geçimsizlik bahanesiyle tasfiye edildiğini hatırlıyoruz. 22'de olabilir. Hizmetten dışarı sürülmüştür. Sınıf birincisiydi. Acı yazıyorum. Fahrettin Paşa Medine kahramanı olarak biliniyor. Medine'de ümitsiz bir direniş sergiledi. Sonra İngilizler aldılar ve Mısır'da esir kampında asker tayinine bağladılar. Malta'dan sonra ve büyük heyecanla Rusya üzerinden Ankara'ya kavuştu. Görev mi? Kabil'e sefir yaptılar. Kabil o zaman da bir köydü ve Afganistan sefiri olarak tasfiye ettiler. Türkkan soyadını aldı ve bize bıraktı. Hoş sedadır. Yakup Şevki Paşa olmasa Kurtuluş Savaşı kazanılabilir mi? Erzurum'da ordu komutanıydı. Mütareke emirlerini dinlemedi, silahları direnişçilere dağıtıyor ve direniş hazırlıyordu. Yakup Paşa vermem diyor. Neden böyle bir türkü yok bilmiyorum. İngilizler komutanlığa bırakmazsa İstanbul'u işgal etmekle tehdit ettiler. Orduyu kolordu yapıp Kazım Paşa'ya verdiler. Yakup Paşa İstanbul'a döndü, kömürlüklerde saklandı, gizli oldu ve yakaladılar ve menfi yaptılar. Malta'dan dönünce kısa bir süre ordu komutanıydı ve 22 yılından sonra Şura'ya aldılar ve orada öldüler. Rauf bir süre itibarda oldu ve sonra Londra'ya kaçarak hayatını kurtardı. 26'da tasfiye edilenler arasındadır. Peki neden Malta'da kalmadılar? Masalımızda sualleri bitiremiyorum. İsmail Can Polat 26'da idam edildi. Kara Kemal idam edilmemek için intihar ettiler demek Malta'dan dönenleri kötü yazgı bekliyordu. Ankara'nın sürgünlerden bu kadar korkacağını hiç bilemediler. Ben de bu masalı anlatırken fark ediyorum. Kutul Amare kahramanı Halil Malta'ya gönderilmek üzere Bekir Ağa'da depo ediliyordu. Kaçmasını başardı. Nuri yine Malta'ya gitmek üzere Batum hapishanesindeydi. Nuri Paşa Bakü'yü zapt etmekten suçluydu. O da kaçabildi ve her ikisi de Malta'dan kurtuldular. Ancak Ankara bu kahramanlara hiçbir askeri görev vermedi ve sadece hayatlarını bağışladı. Masalı anlatırken içim yanıyor. Doktor Şimşir, yedilerin hepsi Malta adaylarıdır diyordu. İngilizlerin eline geçseler Malta'ya sürülecekler. İngiliz belgeleri bu yönde ışık saçıyor. Bunlar Enver, Talat, Cemal Paşalar ve Doktor Nazım, Bedri, Azmi ve Bahattin Şakir beylerdiler. Doktor Nazım 26'da asıldı ve Enver, Talat, Cemal 22'yi idrak ettiğimizde öldürülmüşlerdi. Öyleyse masalın bu faslı hem çok acıklı ve hem de çok menfidir. Ve bu acıyla ayrıca menfi olmamak için şimdi ben ne Adam Smith'in görülmez elinden Invisible Hand ne de Adam Smith'in iş bölümünden Division of Labor söz edebiliyorum. Hürmetten etmiyorum. Malta sürgünlerinden sadece Fethi ve Ali Çetinkaya yükseldiler. Ali Fethi Okyar yükselebileceği en yüksek yere kadar çıktı ve Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine yaver oldu. Çetinkaya'ya Kel Ali de deniyor. İstiklal Mahkemesi reisi olarak eski arkadaşları için sürekli idam kararları veriyordu. Kel Ali adı masallara uygundur. Sürekli tasfiye döneminde bir giyotini aratmıyordu. Bunu artık böyle biliyoruz. Öyleyse Malta sürgünlerinden geriye bir yaver ile bir giyotinin kaldığı kesindir. Bütün kabiliyetler, tüm gözü pekler, hep ufku genişler, kırıldılar. Ve masalımıza inanmamak yerindedir. Diğerleri daha zor olduğu için ben de Kopernik devrimi yapıyorum. 5. Bölüm Çanakkale. Madem ki Kemal Paşa'dan çok daha ileri Kemalist tarif edebiliyoruz, öyleyse artık orada duramayız. Masalların mümeyyiz vasıflarından birisi de mantığı sürdürme halidir. Mantığın işleyişinin önünde baraj tanımıyoruz. Öyleyse bu mantığın ötesine çıktığımızda Mustafa Kemal Paşa'yı sevmeyen ve ancak Kemalist olanlarla karşılaşıyoruz. Bunu Kemal Paşa'yı kabul etmeyen Kemalistleri tarih edebiyatımıza küçük bir kontribüsyon olarak düşünüyorum. Şimdi buradan ilerliyoruz. Mustafa Kemal Paşa'yı kabul etmeyen ya da sevmeyen ama mühim Kemalistler var ve bu bir kategoridir, az idiler. Kemalizme düşman ama Kemal Paşa'yı sevenler çıktılar, yeni türediler ve hızla çoğalıyorlar, şimdi çoklar. Birinci kategoriyi anlamamız mümkündür fakat başka bir tarih gerekiyor ve belki de gizli tarih bu açıdan da zorunlu ve verimlidir. İkinci kategoriyi anlamaya ise mecburuz çünkü somutu bunlar zenginleştiriyorlar. Çok olan somutu anlamamak için ise ahmak olmak yeterlidir. Kemalizmin cenaze töreni sırasında sürekli Kemal Paşa'ya metiye düzmek ve hatta mesihleştirmek işte budur. Kemalizmin içini boşaltmak ve Kemal Paşa için kolektif ayinler düzenlemek, Cumhuriyet'in son aşamasıdır ve çöküşün eşiğindeyiz. Mesih yapmak öldürmektir. Kemalizm, Cumhuriyet'in kuruluşunun kodifikasyonu idi ve çaresizlikle çare görüldü. Bu sırada modern Cumhuriyet'in kuruluşuna çok büyük emek verip de Mustafa Kemal Paşa'yı hiç kabul etmeyenler bu dünyadan göçüyordu. Boşluk var, belki Hint yazı diyebiliriz. Hem Kemal Paşa'yı yücelttiler ve hem de Kemalizmi bir yol yaptılar. 1956-1966 yıllarını öneriyorum ve hep tartışmaya işaret ediyorum. Doğru mu? Ama işte masaldır. Masallar büyük açıklıktırlar. Masallarımızı yaşatmak zorundayız. Kimler Cumhuriyet'in kuruluşuna büyük katkı yapmakla beraber Mustafa Kemal Paşa'yı hiç sevmediler ve veya kabul etmediler? Rıza Nur'u başka bir yerde tasnif etmiştim. Türkiye adını bulan ve teklif edendi ve Lozan Konferansı'nda ikinci delegeydi. Artık tarihe katmış haldeyim. İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan hırçın gazeteci Hüseyin Cahit'i buraya koyuyorum. Aslında bu kategoriyi Rıza Nur ile birlikte Hüseyin Cahit'ten çıkarıyorum. Ne güzel bir model, üstelik Falih Rıfkı var yazılarında her zaman bizim için modellerin dişisini de saklıyordu. Falih Rıfkı Hüseyin Cahit için Mustafa Kemal ile aynı şeye inanmakla beraber Mustafa Kemal'e inanmıyor diyordu. Bir yazarın çağdaşı bir yazarı bu kadar derin görebilmesi müthiştir. Ayrıca bize bırakma cesareti var. Handan yazarı Mücadele'de Halide Çavuş oradadır. Pek az toplum böylesine romanesk bir türe sahip olmuştur. Kendi kendimizi kutluyorum. Önce Mustafa Kemal'i beğendi ve hemen Deschante olduğunu biliyoruz. Bu arada burada yeri gelmişken itiraf ediyorum. Manda Savaşı'na karşı bir ölçüde de Halide Edebi yüksek yerine tekrar çıkarmak için açmıştım. Ve biliyoruz savaşa savaş bilim yoludur. Masal alemindeyiz. Yola inanıp Mustafa Kemal'e inanmayanlar, çabuk dezenşante olanlar çok değiller. Ama yine de hepsini saymak kolay görünmüyor. Ama ve lakin Refet Paşa'yı unutmuyorum. Çanakkale kahramanı Esat Paşa ve kardeşi Kafkasya kahramanı Veyip Paşa buradalar. Hiç kuşkusuz Yakup Şevki Paşa var. Ve olmasa Erzurum ordusu bize kalmazdı ve borcumuzun büyüklüğüne işaret etmekle yetiniyorum. Peki Kemalist olduklarını nasıl biliyoruz? Masalların cevapları doğrudandırlar. Bir kez kurdular. İkincisi hemen tasfiye edildiler. Üçüncüsü sustular. Zarar vermemek için çok temkinli davrandılar. Cumhuriyeti vikaye edebilmek için bir kenara razı oldular. Kurdular, tasfiyeye uğradılar, sustular. İşte bunlar Mustafa Kemal Paşa'ya güvenmeyen Kemalistlerdir. Yok sayamayız ve bu masal biraz da yok sayılanları yaşatmak üzeredir. Demek zenginleşiyoruz. Gizli tarihimiz zengin damarımızdır, yaşatıyor. Marjinal kalan ve en iddialı olan Kazım Paşa yaşayabilmek için tarihe sığındı. Aynı tarihi Mustafa Kemal Paşa'ya önemli ölçüde minimalize etmeyi hedef alarak yazıyordu. Evrakı baskınlardan saklayıp habire yazıyordu. 12 de resmidir. Ancak resmi tarihe ithal etmiyorlar. Ali Fuat Paşa'nın anılarında ise çok işaretler var. Fakat görülmez mürekkep ile yazılmış duruyorlar. Bir masalcı gözüyle okunduğu zaman görülüyorlar. İnönü zaferiyle gizli bir alayı okuyabiliyoruz. Kemal Paşa'ya güvenmeyen Kemalistler en çok İnönü zaferiyle eğlendiler. Herhalde ihtiyaç oldu, solun bütün ağaçları salladığı zamandı. Hikmet Boyur bir ara komünistlerin milli mücadeleye el koymak üzere olduklarını iddia ediyordu. Kazım ve Ali Fuat Paşaların ahfadı İsmet Fevzi ve Mustafa Kemal Paşalar da bir el koyuş buluyorlar. Etkilendiler mi, yüreklendiler mi şimdi daha yüksek ses çıkarıyorlar. Ne de olsa tezler var, artık daha çok çığırıyorlar. Mehmet Ali Ayvar, Ali Fuat ile aynı ailedendir. Sivas Kongresi reisi sahnesi İsmail Fazıl Paşa Hazretleri büyük amcası ve hareket ordusu komutanlarından Hüseyin Hüsnü Paşa Hazretleri dedesiydi. Sosyalizmin legalizasyonu ve kütleselleşmesinde emeği büyüktür. İsmet Paşa'ya ailesinden gelen sevimli husumet, kin demiyorum, yolunu açıyordu. Sevimli husumet açıcı ve kin burada yol şaşırtıcıdır. Her açıdan çok daha adil ve yaşayabilir bir cumhuriyet projesini ortaya koymuştu. Aybar'ın zamanında Türkiye İşçi Partisi işte budur. Ama ne yazık çok daha adil ve yaşayabilir bir cumhuriyetin yaşayamayacağını gördük. Acımız büyüktür, yaşayarak biliyoruz. Cumhuriyet bir trajedi oldu. İyileşmek için çabaladıkça kötüleşiyordu. Ama iyileşmek için çabalamak zorunluluktur. Ancak ve ne yazık tüm çabalayanlar, tüm kabiliyetler, tüm iyiler öldürülüyordu. Bütün fidanlar kırıldılar. 66 yılında başlayan 3. büyük iç savaş işte budur. Bir büyük Kırım için başlattılar. Kırımlar her zaman iç içedirler. 60'lı yılların aydınları yüksek bir cumhuriyet hayalindeydiler. Kendileri de yükseldiler. Ütopya olduğunu göremediler. Vuruldular ve düştüler. Henüz kalkmadılar ve sürüngenler. Acizleri Allah Huxley bir fabrikasyon hatası türünde kaldılar. Masal ya, İsmet Paşa başbakan ve aynı zamanda yüksek planlama kurulu başkanıydı. Ben junior bir plancı halindeydim, bugünkü meclis binasındaki güzel kurul salonuna bazen süzülürdüm. Ekrem Alican koalisyon ortağı ve başbakan yardımcısıydı. Paşa'yı üzmek için hep geç geliyordu, her gecikmesinde koalisyonu dağıttığı havası veriyordu. Ve o sırada büyük toplantı masasının üzerinde gazeteler vardı. Paşa üzüldükçe bakıp bugün Koçero ne yapmış diyordu. Bir eşkıyadır, dağdaydı, iyi eşkıya şöhreti vardı, mazlumdan yanaydı. Dağdan indirilen bir ve bıyıkları da Aybar'ınkine benziyordu ve o zaman gazeteleri her ikisi kaplıyordu. İsmet Paşa Aybar'a Koçero diyordu. Fakat bu iç savaşta Koçerolar dağdan indirildiler ve şimdi ekonomidedirler. Çok daha adil ve yaşayabilir cumhuriyet ülküsünü söndürmek savaşının sonunda ekonomiyi ve cumhuriyeti Koçerolar ele aldılar. Şimdi yaşamı sevmiyorlar düşmanlar, bir de mazlumlar varlar. Yaşama düşmanlara tebaayız. Yaşama düşman yaşayanların mutlak ölümleri mutlaktır. Önceden göremedim.